Hanımlar, beyler, ayak kaydıran şarkılara hoş geldiniz. Bu hafta konuğum Demir Demirkan. Herkesin hayatını değiştiren, tabiri caizse ayağını kaydıran şarkılar vardır. Bu bölümde Demir Demirkan'ın ayağını kaydıran şarkıları hikayeleriyle dinleyeceğiz. Hoş geldin abi.
Hoş bulduk. Merhaba, nasılsın?
İyi valla, ne olsun. Bildiğin gibi burada yeni yeni normalleşmeye başlıyoruz. Yeni normal denen şeye geçiyoruz. Asıl seni sormalı. Texas'tasın.
Evet ya, burası çok rahat geçti aslında. Bütün bu süreç çok kapanmadı çünkü eyalet. Zaten kapansa da bir şey fark etmiyor. Biz normalde de pek bir insan görmüyorduk. Nüfus yoğunluğu çok az. Oturduğumuz bölgelerde, o yüzden aynı şekilde devam ettik. Yani sokağa çıkma yasağı falan olmadı buralarda. Yani sadece işte hani iş yerleri falan kapandı. Öyle hayatımız biraz değişti. Ama onun dışında çok fazla değişen bir şey olmadı açıkçası.
Bir yandan da senin için ilham kaynağı oldu denilebilir mi? Yeni bir single var karşımızda, Deli Hayaller.
Evet ya, şöyle ya, bizim için değişen bir şey olmadı ama tabii ki benim dinleyicim ya, çoğu neredeyse yani %95'i Türkiye'de veya da işte hani Avrupa'daki yaşayan Türkler. Onların hayatı büyük sekteye uğrayınca tabii benim hayatım başka şekilde değişti. Yani canlı konserler iptal oldu haliyle. Yani bir sürü plan falan ertelendi. Çoğu iptal edildi. Ve plan yapmak da söz konusu değil artık. Açıldığı takdirde işte mekanlar plan yapılacak. Dolayısıyla benim hayatım o yönde etkilendi biraz. Türkiye'ye gelme planı vardı. O planlar alt üst oldu. Yani yoksa şimdi de aslında Türkiye'de olmam gerekiyordu benim. Bu yazı maalesef biraz heba ettik galiba. Çünkü uçaklar falan açılsa da binmek istemiyoruz çok fazla ailecek.
Evet, onu soracaktım ben de. Hani evet, böyle birazcık daha gidişatı bekleyip yaz bitmeden öyle tekrar bir plan değişikliği söz konusu olur mu acaba diye ama.
Çok zor ya. Çünkü yani şeyin, mekanların açılması bile söz konusu değil şu anda, müzik çalınan mekanların. Açılsa bile insanların gelip gelmeyeceği şaibeli. Yani çok zor şu anda. Ya, uçaklar da tehlikeli. Yani uçakta, özellikle uluslararası uçaklarda kimin hangi ülkeden geldiği belli değil. Hepsiyle birlikte bir 13-15 saat arasında bir zaman geçireceğiz. Yani bir uçağın içinde o hava sirkülasyonu, dışarıdan hava temiz geliyor mu bilmiyorum ama işte bütün herkesin soluduğu havayı sen de soluyorsun filtre edilip de.
Bin tane soru işareti herkesin.
Evet ya, yani çok aslında korkunç bir şey gibi geliyor ama bakalım, yani bir aşı falan çıkarsa artık herhalde daha rahatlayacak ortalık. 133 tane aşı girişimi varmış şu anda olabilecek. Bakalım.
Umarım bir tanesi tutar.
Birisi, umarım biri tutar ben de. Evet. Bize bir tane lazım.
Aynen öyle. Peki Deli Hayaller yazarken buradaki olayları çok yakinen takip etme şansın oldu mu?
Ya onun hikayesi çok ilginç aslında. Şöyle oldu. Ortaya bir şarkı çıkarmak falan gibi fikir yoktu. Ben de herkes gibi eve kapandım. Zaten hemen geçecek falan diye evde güzel vakit geçirmenin yollarına bakıyordum. Yani o Instagram'da canlı yayınlar başladı işte. Yani herkes canlıya basıveriyordu falan. Bir de davet ettiler falan işte.
Can sıkıntısına.
Aynen ya, yani birine davet kabul ettim. Ondan sonra birisi dedi ki arkadaşlar, ya sen de yapsana ya. Arkadaşlar ya, benim için çok zor bunu yapmak. Yani ben kendimi videoya çekip de post bile koyamıyorum. Yani paylaşım bile yapamıyorum. Utanıyorum, beceremiyorum falan böyle. Onu yapmam bayağı bir vakit alıyor falan. Ondan sonra bir gün bayağı bütün cesaretim toplam anonsuz falan böyle bir live girdim. Çok iyi bir katılım oldu. Bayağı da iyi geçti. Böyle bir 45-50 dakika falan.
Şahane. Klipteki görüntüler de yine aslında dinleyicilerle paslaşarak yapılmış bir durum var orada.
Evet evet, aynen. İşte ben zaten o yayından sonra karar verdim şarkı yapmaya. Çünkü o ya, yani insanların o hani yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaları, bu belirsizlik içinde bir sonra ne olacağını bilmedikleri için artık hani ne plan yaptıkları, ne hayal kurduklarını anlayınca, ben de dahil olmak üzere tabii, bunun müdahale edilmesi gereken bir konu olduğunu düşündüm. Bu konuda mesajı olan bir şarkı Deli Hayaller'di. Çünkü o süreç içinde ne hayal kurarsan bence çılgınca oluyor. Çünkü hayal kuruyorsun sadece. Yani. Yani onun aklında bir plan yapıp da bir hareket yapmak pek mümkün değil.
Ya Deli Hayaller süreci çok güzel tanımlayan bir başlık olmuş ya.
Aynen. Benim çok hoşuma gitti. Evet. Ya çok da düşünülmedi yani, açıkçası hani aniden böyle bir şey yazdım ve mesajı da içinde saklı. Klibi de aynı şekilde hep beraber yapmak istedim çünkü yani gidip de prodüksiyon yapmak zaten mümkün değil. Ya aynen, sırf kendimin olduğu bir şey de bir anlam mı olmayacak onun? Madem bunun içinde hep beraberiz, bugünlerden de bir anı olarak da kalır bu. Güzel oldu ya, herkes çok güzel şeyler yolu, çok pozitif oldu aslında yani.
Evet evet.
Bu negatifin içinde o insanların içindeki yaşama sevinci ortaya çıktı. Özellikle klipte çok belli oluyor.
Yeni bir şarkı yine bu süreçte hayata geçme durumu var mı hiç öyle bir?
Ya var.
Yoksa nasıl denk gelirse mi?
Plan aslında iki şarkı daha çıkarmak ama o şarkıların da pandemikle falan ilgisi yok. Evde kaldı falan ilgisi
planlı
yok.
Planlı olarak devam eden bir
yani
süreç
normal
aslında.
Evet. Yani bir şarkıyla bırakmayıp arkasından bir iki tane daha koyacağım ama şimdi o şarkıları beğenmemeye başladım ben dinledikçe. Büyük ihtimalle yeni yazacağım çünkü ne bileyim ben yani o içerik anlamsız gelmeye başladı. Özellikle sözel içerik. Anlamsız değil, güzel hala ama şu anki duygusal duruma uymuyor benim. Benim duruma uymuyorsa zaten dinleyicime de uymayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden biraz düşünüyorum şu arada yeni bir şeyler üretebilirim yani açıkçası.
Enteresan yani hani böyle kendi içini sinmeyi planıp programı aksatmak çok rastlanır bir şey değil ya müzik dünyasında.
Evet ya ben öyle çok şey değilim artık hani şirketler var da işte deadline'lar falan. Yani bu iş artık çok tuhaf bir yere geldi. Hani ben de çok şeyin peşinde de değilim işte. Sektörün en tepesinde ben olacağım da en çok konseri ben yapacağım falan oralarda değilim ama bizim seyircimizle güzel bir ilişkimiz var, oradan yürüyoruz, konser olduğu zaman bir araya geliyoruz, çok fazla aşırı konser verip de böyle bir gelire yönelik bir saldırıda falan da bulunmak isterim, öyle bir derdim de yok açıkçası. İyi şarkı olsun, güzel şarkı olsun, o ilişkimiz yıllardır kemikleşmiş olan şey bozulmasın, ben sanatçı olayım, onlar da işte benim sanatımı ve beni takip eden insanlar halinde biz yürürüz gibime geliyor. İsteyen katılır aramıza, isteyen sıkılırsa zaten ayrılabilir haliyle. Onun için ya bunu şey yapmaya, büyütmeye gerek yok, anlatabiliyor muyum?
Kalan sahalar bizimdir.
Aynen, buradan ben şöyle bir kariyer yapacağım falan diye. Yani 2 yıl sonra 50 yaşıma geleceğim ve bunun peşinde koşmak istemiyorum artık. Çünkü şu ana kadar yaptıklarım şöyle bir dönüp baktığımda daha okurken yoruluyorum açıkçası.
Ya muazzam bir diskografi ya. Ben mesela içinde olunca o kadar fark etmiyorsun ama böyle bir ufak ön hazırlık olsun falan diye hani girip baktığımda ya bir dakika bu kadar albüm var mıydı ya falan diye
varmış.
Geçirmedim ben de, değil içimden.
Ve eklemediklerim var daha irili ufaklı. Onlara gerek ya ufaklı yani irileri yok koydum da. Küçükler var ama onları saymaya gerek yok artık ki onlar da gayet başarılı işlerdi açıkçası.
Bu vazgeçme olasılığı olan şarkılar İngilizce miydi Türkçe miydi?
Türkçeydi onlar.
Yavaş yavaş ayak kaydıran şarkılarına geçebiliriz. İlk sırada kim var?
İlk sırada Paul Simon, Sound of Silence.
Hangi yıllara denk geliyor senin hayatında?
O benim lise, orta son falan gibi. O zamanlar orta son vardı. Kaç olmuş oluyor? 5 yıl ilkokul olsa, 3 yılda ortaokul. 8. yılı yani eğitimi.
Orta öğretim, bir ara doğru ortaokul vardı ya.
Tabii canım ortaokul vardı. Biz orta 3 falan diyorduk işte 8. sınıfa. Sound of Silence benim akustik gitarla ilk çaldığım şarkılardan bir tanesidir. Yani bir tane kitap vardı evde. Simon & Garfunkel'ın şeyleri kitapları halinde. Kayıtını dinlemeden kitaptan işte okuyup çıkartmıştım açıkçası şarkıyı.
Hadi canım.
Evet, sonradan kaydı dinledim. Evet, tuttu neredeyse aşağı yukarı. Yani akorları notaları okuyup sözleri söyleyip üstüne çalıyordum. Millet de dinliyordu. Demek ki bir doğru söylüyormuşum yani. Şey yapardım.
Kitabın kaynağı aileden miydi?
Evet, abim benim grupları vardı falan. Bayağı bu şarkıları çalıp söyler zaten akustik gitarla. Gitarın olma sebebi de o. Yoksa benim çok bir alakam yoktu. Ben ortaokuldayken onların üniversitede rock grupları vardı. Çalarlardı İzmir'de.
Ayak kaydıran abilerden o zaman.
Aynen öyle aslında. Ya da hayat kaydıran abilerden benim bizim sen haline getirdim.
Benimki de öyle çünkü. Benim birader de öyle.
Öyle mi?
7 yaş vardı aramızda. Önce o kendi ayağını kaydırdı sonra benimkini kaydırdı.
Aynen benimki de 8 yaş var ama sonra müzisyen olmadı o. O başka şeyler yaptı.
Ha, bıraktı bu işleri.
Aynen. Yani aslında biraz bende patladı bu iş yani. Yani kimya mühendisliğini bırakıp müziğe geçip ondan sonra müziği de bırakınca babam tabii çok kızdı annem babama, bayağı üzüldüler. Sonra ben ondan 6-7 yıl sonra gidip de ya ben de müzisyen olacağım deyince bayağı bir zorlandık orada ama sonra topladık yani. Sonradan ufak ufak başarılar gelmeye başlayınca bayağı bir rahatladılar. Çünkü onlar da benim hakikaten bir işe yaramayacağımı düşünüyordu bir süre içinde. Yani. Bir de hani müzikten para mı kazanır canım, öyle iş mi olur falan, meslek değil bir şey değil falan gibi de şeyler var. Çünkü yani benim ailede müzikal taraflar var işte annem babam şarkı söyler işte geceleri insanlar bir araya gelir işte yemekten sonra fasıllar masalar öyle şeyler olur da. Ama yani hani işte babam benim makine mühendisi işte müteahhitlik yapmış zamanında büyük işler yapmış falan. Annem ev hanımı, işte abilerim işte mühendisi, iş adamı bilmem ne falan derken birisi çıkıp oradan, bu arada 5 kardeşiz biz. Ya ben müzisyen olacağım diyor ve olmuyor her şeyi bıraktıktan sonra. En son çocuk sonra geliyor ben de müzisyen olacağım diyor. Bakalım ne olacak deyip böyle bir artık yapacak bir şey yok ama oldu artık bu bahsettiğim tabii yani. Geçtiğimiz yüzyıla
daha
ait.
Daha ne olsun ya?
Ya oldu evet doğru söylüyorsun. Daha benden daha fazla bir şeyler hala çıkabilir. Bak dur demiyorum. Durdu demiyorum ama Yani biraz rölantiye almak üzereyim açıkçası. Çünkü çok fazla üretmeye çabalayınca hani böyle limonu sıkarsın sıkarsın artık suyu kalmaz ama artık lifleri falan çıkmaya başlar ya, biraz öyle bazı hisler geliyor. İyi bir şey değil, onu beklemek lazım hala tekrar dolsun diye.
Prodüktörlük tarafına geçeyim, işin gibi bir durum mu yoksa tamamen müzikten?
Hayır tamamen kopma. Hayatta kopmam. Yani ya şeyden bahsediyorum ben. Sahneden bahsediyorum sadece. Sahne, ya mesela şimdi pentagram opsiyonum var benim. Pentagramla ben sahneye çıkabilirim, anlatabiliyor muyum? Ya bir grup olduğu zaman her şey çok daha kolay oluyor. Ama solo sanatçı dediğin zaman bütün iş senin üstünde döndüğü için çok büyük zaman ve efor isteyen bir şey ve stresli bir iş aslında. Grup olduğu zaman bütün her şeyi bölüyorsun kaç kişi ise. Pentagram şu anda 9 kişi. Yani o baskı 9'a bölündüğü zaman
futbol takımına doğru gidiyor birim. Zaten pentagram.
Aynen, inanılmaz oldu bu. Yani o opsiyon her zaman var. Prodüktörlük yapma opsiyonu hala var. Şarkı yazarlığı var. Projeler var. Bu arada büyük projeleri işte hani klasik orkestralarla, senfoni orkestralarıyla ya da başka müzisyenlerle bir araya gelip daha sanatsal tarafta kalmak gibi bir opsiyonum var. Yani bu sahne işi bir yerde duracak gibi duruyor. Yani bu Demir Demirkan Türkçe şarkılar söyleyen işte hani Aşktan Öte gibi, Kahpe gibi, Gitti Gider gibi, Zaferlerim gibi ya da işte Deli Hayaller gibi şarkıları yazıp kendisi seslendiren Demirkan'ın bence bir ömrü var. O ömür bittiği zaman onu tekrar yormamak lazım. Hem seyirci yormamak lazım hem de oradaki eğer belli bir değer varsa o değeri de yormamak gerekiyor. Yani tadında bırakıp ondan sonra başka bir yere sıçramak gerekiyor. Tabii ki şey mesajı değil bu. Yakında bitiriyorum mesajı falan değil, yanlış anlamayın. Ama yani onun bir ömrü var. Diğerlerinin yok. Yani prodüktörlüğün bir ömrü olması çok zor. Çünkü gitgide artık deneyimi artıyor orada. İnanılmaz oluyor çünkü. Yani ben yıllar önce de prodüktördüm. Şimdi de prodüktörüm. En son yaptığım prodüksiyonlarla öncekilere bakıyorum. Yani dağlar kadar fark var. Onun için o devam eder. Kompozisyon gene aynı şekilde. Kompozisyon yaptıkça gelişiyorsun. Ama sahne, turne, işte yani otobüsler, uçaklar, şehirden şehire gez, aynı konserler, mekanlar, organizatörler, işte bilet satıştı, sponsordu, bilmem ne, o taraflarıyla artık hani çok fazla da uğraşmak istemiyorum açıkçası. Yapılacak çok müzik var, yardım edecek çok insan var, çok değerli sanatçılar var. Ben biraz daha oraya tarafa kayıp o yönü biraz daha çoğaltacağım galiba hayatımda, öyle gözüküyor.
İlginç bir yol ayrımı, ben duyunca şaşırdım kendi adıma.
Ama bunlar benim, ya bak ben çok acayip fikir değiştiren bir adamı, anlatabiliyor muyum? Yani gece bu fikirle yatıp sabah yok böyle
başka bir şey
ya, bu olabiliyor. Onun için yani bana yakın olan, çok iyi tanıyan insanlar dinler tamam abi şimdi bir şey karar vermedi işte falan deyip bu arada hayat devam eder. Konserler diye olur, albümler çıkar falan. Yani böyle bir durum. Gece eğlencesi, içkili gece eğlencesi mekanı değil de müzik dinlenmeye gelinmiş olan mekanlarda çalmak, konser salonlarında çalmak gibi şeylerden bahsediyorum sana. Yani
kulüp konserlerini ara vermek gibi.
Yani benim noktalamak şey gibi. Şu, şimdi Türkiye'de bir sürü rock grubu var, bir sürü rapçi var, bir sürü pop grubu var, pop rockçılar var. Neyse, yeni dönem işte üçüncü yeniler, kendilerine üçüncü yeni diyen insanlar da var. Şimdi bu herkes sezonu geldiği zaman saldırıyor. Üniversitede kim çalacak? Belediye konserleri, işte mekanları kim kapatacak? Açık havada kim çıkacak falan. Ya okey, yani ülkemiz gerçekten o kadar büyük değil ve mekan sayısı az. Bunu dinleyen çok da fazla seyirci yok açıkçası. Oluyor da yani bence orası biraz kanlı bir alan haline gelmeye başladı. Yani ben dostluğu işin üzerinde tutarım her zaman. Kimseyle de hani karşı karşıya gelmek istemem bu yüzden. Onun için yani benim hayatımda onun teşkil ettiği yer böyle bir hırsla ona doğru saldıracak bir alan değil.
Güzel İşin olacaksa, o kısmı keyifsiz gelmeye başladı.
Evet, güzel olacaksa, iyi olacaksa, konsere geçecekse, bunun için de feci çabalar sarf et, milletin, arkadaşlarımın, eşimin, dostumun, tanımadığım insanların ayağına basmayacaksam eğer yaparım. Ama yani bunu bir hırsla, hayır en tepede ben olacağım, ilk beşte olmamız gerekiyor falan. Yani var böyle çünkü bildiklerim. O insanlardan değilim ben ya. Yani vallahi güzel şarkılar yazarız. Ara sıra da güzel konserler yaparız. Öyle devam ederse eder. Ama aslında yapacak çok başka şeyler var. Yani senfoni orkestralarıyla, elektronik ortamla hepsinin birleşiminden, işte ülkemizdeki özellikle lokal müzisyenlerden, lokal enstrüman çalan, ya Anadolu enstrümanları çalan müzisyenlerden, onlarla birliktelikler yapıp yazacak o kadar müzik var ki. Yani sadece ben sahneye çıkacağım da kral olacağım, bu alemin kralı olacağım diye efor sarf ederek bir yılını geçirirsen gerçekten yapılacak olanların tamamını bir köşeye atmış oluyorsun ve ertelemiş oluyorsun. Bu büyük kayıp bence.
bir süre sonra boş koşu gibi de gelmeye başlıyor yani. Dediğim şey bir anda bambaşka ufuk açıcı bir kısım da var.
Evet.
Peki böyle bir proje söz konusu mu yakın zamanda üzerine çalıştın?
Birkaç tanesi söz konusu konuşuluyor şu anda. Hangisi olur? Süper. Bakacağız ona, evet.
Paul Simon'a dönecek olursak şarkının böyle bir özel hikayesi var mıydı?
Var. Ya şöyle, ilk başta müzikle ilişki kurmaya çalışıyorsun. Yani gitar çalıyorsun, işte ben bu gitarı çalıyorum da peki şimdi ne olacak falan gibi sorular var. İşte şarkı söyleyeyim o zaman, akustik gitarla işte akoru basıp üstüne bir şeyler söylediğin zaman şarkı oluyormuş. O zaman şunları öğreneyim. İşte ilk öğrendiğin şarkı Sound of Silence gibi, işte o nota kitabı var. Başka da yok. Eskiden internet falan da yoktu yani. Ne kaset varsa, ne kitap varsa oradan öğreniyorsun. Şarkı yazma zanaatını diyeyim. Sanatını değil de zanaatını, tekniğini, metotlarını bu şarkıları çala çala, onları öğrene öğrene öğrendim ben. Onları taklit ede ede başladım bunları öğrenmeye. Ondan sonra daha bunu hani daha eğitim seviyesine çıkartıp bunun dersini falan aldım okula gidince tabii arkasından, ya da bir sürü kitap okudum arkasından. Ama bu bahsettiğim şey işte dediğim gibi orta 2, orta 3'te kaç yaşında oluyorsun? 12-13 yaşında oluyorsun galiba. O yaşlarda müzikle olan ilişkini ilk başlatıp bir yani el sıkışma, bir merhaba siz kimsiniz? Aa evet ben de Demir'im falan deyip şeye ilişkiye geçme şarkılarından bir tanesi. Sonradan ben öğrendim ki meğer Paul Simon inanılmaz bir şarkı sözü yazarı, şarkı yazarı ve singer-songwriter denen janranın krallarındanmış yani. Sonradan öğrendim bunu açıkçası. Doğru ben başlamışım.
Hello Darkness My Old Friend diye girdiği anda zaten şarkı hani evet. Bambaşka bir tarafa götürmeye başlıyor.
Aynen.
Disturbed cover'ını dinlemiş miydin abi?
Dinledim.
Sevmiş miydin?
Ya Disturbed diye sevdim. Disturbed severim çünkü. Ama
ben
yani
de Disturbed severim ama çok yalandan gelmişti.
Evet işte biraz fake olmuş. Böyle biraz yapmacık oluyor yani.
Evet.
O tavırı üstüne koyunca bunun, ya bu şarkının bir tavıra ihtiyacı yok. Yani Paul Simon bu şarkı söylerken hiçbir tavırı koymadan söylüyor. Yani bu sözleri söylemek için bir tavra ihtiyacı yok. Sözlerin kendisi tavır zaten. Yani ya o içeriğin süslemeye ihtiyacı yok. Bu bana o kadar cazip geliyor ki hep bunu yaratmaya çalışıyorum. Anlatabiliyor muyum şarkılığımda? Yani üzerine çok bir şey eklemeye gerek kalmasın. Evet. Yani mesela şey de öyledir. Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok, yani evet. Dinlediğinde üzerine bir şey eklemen gerekmez. Yani o şarkı kim söylese söylesin düzgün bir performans yaptığı takdirde zaten olacaktır o. Bu çok önemli.
Süslemenin şey. Tadını kaçıracağı şarkılar.
Evet. Aynen öyle. Yani bence Disturbed'de de biraz öyle olmuş açıkçası.
Evet ya. Peki Paul Simon'dan sonra müzik zevki olarak böyle birazcık daha akorlar işte tablar üzerinden giden bir dünyan var, yoksa böyle birazcık daha müziği daha yakından takip edebilmeye başlıyor muydun?
Armoniye daha çok girdim ben. Tab hala okuyamıyorum ben. Tab bilmiyorum açıkçası okumayı. Ya nota vardı o zaman, notadan başlamıştım yani.
Tab sonra işin kolayı olarak çıktı tabii.
Evet, sonra ben de hatta önce bayağı bir ön yargılıydım. Sevmiyordum. Tab ne, bu ne ya, böyle şey mi olur falan diye. Çünkü normalde notayı çıkartıyordum ya da kulaktan çıkartıyordum yani. Sonra da hiç öğrenmedim. Biraz tepkiliydim. Hala bana soruyorlar insanlar. Ya bunun tabları var mı falan diye. Ya yok. Olsa da ben bilmiyorum okumayı zaten. Yani birileri biliyorsa yardım etsin bana da yazsın tabları. Yani
İnternete çok koysun diye.
Bayağı bir evet. Hizmet olur herkes için. ondan sonra ben müzik işte niye böyle? Gamlar böyle oluyordu. Akorlar nasıl çıkıyor? İşte o akorun... Bir kere akor çıkartmak için neden üçlüsü beşlisi oluyor da falan derken müziğin fiziksel tarafına, yani fizik tarafına yöneldim bir işte. Neden öyle oluyor?
Bilim olarak.
Pisagor'a kadar, bilimsel olarak yani. Pisagor'a kadar gitti o araştırmalar. Ondan sonra bütün bunları anladıktan sonra tekrar gidip bu sefer elektronik müzik, işte senfonik müziğe falan girdim. Oradan sonra da işte hala o şeyin içinde, okyanusun içinde bir oraya yüzüyorum yani açıkçası.
The Sound of Silence'dan sonra sırayı ne alıyor?
Mother, Pink Floyd. The Wall albümünde.
The Wall.
The Wall benim şey ya, üniversite bayağı ya full. yani aynı dönem Sound of Silence'la, yanlış anlama, gene ortaokul, lise başları falan. Ama benim eğitim, müzikal eğitimimin üniversitesi diyebilirim. Yani yüksek eğitim diyelim. Çünkü The Wall'u ben hatmetmiştim.
The Wall çok acayip bir albüm.
Tamamını çalıp söylüyordum. Yani bayağı tamam full analiz falan defalarca dinledim. Filmi neredeyse her gün seyrediyordum. Zaten hani Roger Waters ve David Gilmour'a tapınıyorum yani. Hala çok severim.
Onlar da geçenlerde bir kapışmışlar galiba yine yani.
Ya klasik, niye kapışmasınlar ki?
Kanayan yara müzik sektöründeki.
Ya şey, ikisi de çok büyük ego ve çok fazla birikim var. Çok güçlüler. Yani biraz da şeyler işte, eskiden kalma herhalde, biraz da kuyruk acıları var birbirinden. Kim bilir artık. Ya bizim bilmediğimizde bir ton şey vardı. Nereden bilebiliriz ki?
Mutlaka tabii canım. Yani sadece ufak bir şeyi sirayet ediyor bize.
Aynen. Ama yani o bir yana, o bütün o kavga ve işte ayrılıkları falan bir yana, inanılmaz ikisi de. Mother benim albümdeki ilk akustik gitarla çalıp söylediğim şarkıdır. O yüzden onu yazdım oraya. Onun ritmik özgürlüğü diyeyim. Yani 4-4'ün içinde değil, ara sıra 2-4'lük ölçüler koyması, işte yani söze uygun yapması besteyi çok enteresan gelmişti bana. Yani normalde işte akorları yazarsın, işte ritmini koyarsın. 4-4'lükse 4-4'lük, 6-8'lik, 6-8'lik. Çok bozmamaya çalışırsın. Ama bu adamın umurunda değil. Yani çok acayip. Söz böyle. Eğer ekstradan iki laf daha var, o zaman olsun, bunu da böyle söyleyeyim falan. Çok acayip, enteresan bir özgürlük bu. Ve oluyor yani. Ve çaldıklarında da öyle çalıyorlar hep. Yani onu ezberliyor, onu çalıyor. Yani o hani format dışına kaçabilmenin okey olduğunu o şarkıda öğrendim ben. Bunu yapabiliriz. Evet, evet. Demek ki böyle oluyormuş falan diye o aydınlanma olmuştu benim için.
Tatlı bir şarkı Mother.
Mother.
Yani çok konsept, yani konsept
bir albüm albümü için. Ağır bir albüm zaten. Yani güzel bir şarkı, çok güzel bir şarkıdır. Yani.
Ben Division Bell albümüyle Pink Floyd'u yakalamıştım. Çok geç bir zaman dilimi tabii ki. High Hopes beni oradan çok vurmuştu.
Evet, o külliyatına şeyden sonra dönmüş. Ayrılıktan efendim? Sonra o.
Evet evet. Ama hani böyle külliyatına dönünce tabii ki hani o dönem başka şeyleri dinliyorsun. Gençsin vesaire falan gibi durumlardan. Evet, evet. Zamanını kaçırmış gibi hissettiğim gruplardandır Pink Floyd. Ama inanılmaz şarkıları var. Yani dönüp kesinlikle yapıldığı zamana baktığın zaman ki The Wall 79 tarihli bir albüm.
Evet.
İnanılmaz işler ve konsept kesinlikle bir albüm. Hani bir karakter yaratıp onun üzerinden.
Yani Roger Waters'ın aslında küçüklüğüyle ilgili, babasını savaşta, İkinci Dünya Savaşı'nda kaybetmiş çocukken. Onun üzerinden annesiyle büyürken ki işte bir çocuğun nasıl toplum, ailesi ve toplum tarafından törpülendiği, yönlendirildiği ile ilgili falan, böyle çok aslında karanlık bir albüm. Ya Roger Waters karanlık bir adam zaten. Yani çok hani evet, mutluluk dolu ve hayat yani şey bir adam değil, böyle bir sosyal kelebek halinden oluşan bir adam değil. Ağır da entelektüel de bir adam. The Wall albümüyle sonradan Roger Waters'ın kendisi solo çıkarttığı Pros and Cons of Hitchhiking diye bir albüm var. Beğenilmedi o çok. O ikisini getiriyor gruba. Hangisini yapalım diyor. David Gilmour The Wall albümünü daha piyasa buluyor ve onu yapalım diyor. Yani bu çok tuhaf bir şey bence. The Wall albümünü piyasa demek. Ya bunun insanlar tarafından daha çok beğenileceğine ve daha commercially daha şey olacağına inanıyorum. Kanaat gibi bir laf ediyor. Evet. Ya piyasa değerinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ki doğru aslında.
The Wall'dan başka şarkı var mı peki abi?
Bir şarkı daha var. O da Another Brick in the Wall. O da Pink Floyd. O da zaten o milli marş gibi, herkes bilir onu. Ondan sonra Alice in Chains'in solistiyle birileri şey yaptı onu. Bir birliktelik olmuştu. Bir film için yapmışlardı. O versiyonu da müthiş bunun. Genelde yeni versiyonlar kötü oluyor.
Class of 99.
Adam, Fakülte diye bir filmdi.
Evet evet, Class of 99 diye. Tom Morello çalıyordu gitarları hatta. Evet, daha geçen bölümde Can Temiz'le onun muhabbetini yaptık. Onun da o versiyon ayağını kaydırmış mesela.
Abi çok iyiydi o ya, hakikaten yani gerçekten iyiydi. Ben hakikaten sevmem. Bir de benim için Pink Floyd çok kutsal olduğu için birisinin bunu yapmış olması, aman yapmayın derken bir dinledim. O solist zaten işi zaten bitirmiş direkt. Yani inanılmaz.
Yani Lane Staley çok, evet, sesi de çok uymuş şarkıya.
Evet.
Korn versiyonuna hiç girmiyorum abi.
Girmeyelim, gerek yok oralara. Başka versiyonları var bizim ülkede çıkan, hiç bence oralara da girmeyelim. O da çok.
Of evet ya. Şimdi hatırladım maalesef. Evet, evet. Bu şarkıya özel böyle kendi hayatınla eşleyebileceğin bir hikaye var mı?
Vallahi aynı dönem işte. O yani bu şarkı sayesinde güzelim okulumu sevmemeye başladım. Ya bu albüm sayesinde, çünkü okula da çok laf eden bir albüm bu. Ha demek öğretmenler bize bunu yapıyor. Ha okul demek
bir
böyle.
Bir pislik var bu işte.
Evet yani bu doktrin bize böyle falan. Dedim ki yani ben 500 kişilik inanılmaz güzel bir okulda okudum ve bana her türlü özgürlüğü verdiler. Müzisyen olmamın sebebi o okulun yönetimidir zaten. Yani o yönetimdeki herkes ya herhalde Türkiye'nin en bilinçli eğitimcilerindendi. Yani çok şey boştum ama buna rağmen hala işte futbol arkasından koşup böyle öyle şarkılar yazıp öyle hissedip falan, işte okul zaten bizi şey yapıyor, aklımızı değiştiriyor, beynimizi yıkıyor falan gibi bir kafadaydım. Another Brick in the Wall onun milli marşıydı yani.
Another Brick in the Wall'dan sonraki ayak kaydıran şarkına geçersek yine bir rock klasiğidir diye tahmin ediyorum.
Evet, Deep Purple'dan Smoke on the Water. Yani o da bir milli marş. Yani
nasıl?
Birisi milli marşsa öbürü de 10. yıl marşı gibi bir şey zaten.
Şahane benzetme. Deep Purple'da okul gibi grup yine mesela hani.
Ya tabii canım ya, zaten hani Richie Blackmore hastasıydım. Smoke on the Water riff'i benim gitarı ilk elime alıp çaldığım ilk melodi, ilk şeydir yani. Çalması çok kolay ve alıp direkt onu çalmıştım. Oradan ben gazı aldım aslında da. Ha bak ben bunu çalabiliyorum diye ondan sonra öğrenmeye başladım. Lise grubumuzda da okuldaki ilk çaldığımız şarkı buydu. Yani tabii sonra kayıtları dinledim, video kayıtları falan var. Rezaletiz de yani olacak iş değil yani. Bir de o şekilde ama yarışmaya falan gitmiştik. Hatta derece merece almıştık. Yani nasıl oluyor hiç bilmiyorum.
Hadi ya. Çalmayan okul grubu yoktu ama Smoke on the Water.
Tabii ki canım.
Neredeyse.
Ya. Dedim ya işte bayağı 10. yılım var işte. Yani bayağı. Ama iyidir ya. Yani. Çok güzeldir yani.
Eskimeyen bir şarkı Mümkün değil. Hani üzerine kötü söylenebilecek söz yok herhalde.
Yok. Yani diyecek hiçbir şey yok. Zaten Deep Purple inanılmaz bir grup yani.
Glenn Hughes, David Coverdale, Jordan Turner. Okul gibi grup ya.
Aynen.
Motivasyon gücü de var müziklerinin. Motive ediyor bir şekilde insanı.
Evet. Yani şey de farklı. Mesela England'la olan versiyonları işte hani Smoke on the Water'dan bir yere kadar. Arkadan David Coverdale'in girip de işte Burn albümü, Stormbringer albümü falan. Onlar iyice kopuyor artık. İnanılmaz enerjik falan var. Yani ben onları duyunca bayağı hayatım değişmişti. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? O enerji nasıl? Yani bir kasetin içinde, kaset vardı o zaman çünkü. Yani Dinleyip delirirdim tek başıma yani. Ve hepsini çalardım, oturup böyle çıkartırdım. Ne diyorlar, niye böyle diyor adam, ne demiş, ne demek istedim. Yanlış falan tabii duyduğum kadarıyla İngilizce. sallayıp.
Machine Head albümündeydi yanlış hatırlamıyorsam şarkı. O
Evet Machine Head. Space Truck'in Highway Star, Lazy.
Highway Star çok açılış iyidir. Şarkısıydı galiba.
Evet, Highway Star açılıştı, sonra Smoke on the Water geldi. Lazy de çok iyidir orada.
Deep Purple'la birlikte birazcık daha gaz şarkılar. Çünkü Pink Floyd'un hep karanlık bir tarafı var ama Deep Purple az önce de konuştuğumuz gibi birazcık daha enerjiyi ön plana çıkaran bir grup. Peki senin hayatında kronolojik olarak ondan sonra daha farklı bir yol çizmeye mi götürüyor yoksa sadece bir
bunların hepsi aynı ara gaz mı? Hepsi aynı zamanda bunların. Yani elimde zaten 8-10 tane kaset oluyor. Yani işte Eric Clapton vardı 2 tane falan. Bir sürü Deep Purple vardı. Bir sürü Pink Floyd vardı. İşte şey vardı. Paul Simon'lar vardı. J.J. Cale vardı. Tom Waits vardı elimde de kaset olarak. Bir de Dire Straits falan vardı. Şimdi bunların hepsi yani böyle bir... Bir de Alan Parsons vardı. Hepsi sende bir şey yaratıyor. Toplu bir müzik algısı yaratıyor haliyle. Yani mesela okula gittiğinde herkes o zamanlar Samantha Fox, işte Frankie Goes to Hollywood, işte Modern Talking falan dinlerken sen tamamen ayrışıp bunlardan alakasız müzikler dinliyorsun böyle. Tartışmalar falan olurdu okulda arkadaşlarımla. Çok ilginç. Hatta dalga geçerlerdi falan. Beni sinirlendirip işte Samantha Fox daha iyi müzisyen Roger Waters'dan falan deyip ben de ciddi olup bunlarla kavga ederdim falan.
Of ya.
Çok komik.
Yani tartışılmayacak bile bir konu.
Keşke bütün sinir dertlerim bozmuşlar. Öyle olsaymış ya. Ne güzelmiş vallahi.
Bir yandan bakınca da öyle tabii.
Evet.
Yani az önce saydığın kasede olan isimlerin hepsi de yani dipsiz kuyu girdim mi çıktım mümkün öyle. Değil. Smoke on the Water'dan sonraki ayak kaydıran şarkı.
Yine bir tane Pink Floyd. Bu gene The Wall albümünden. Burada da başka bir şey var. Bu Comfortably Numb. Ya şarkı zaten güzeldi. Oradaki iki tane gitar solosu vardır. Bir tanesi yazılıdır o soloların. İkincisi de finalde artık fade out'a giden de improvise. İkisi de birbirinden güzel. Gitar sound'u artık artikülasyonu adamın çalışı, yazmış olduğu melodi falan yani hala ders gibi. Zaten yüzyılın solusu seçildi galiba geçen yüzyıl bir oylamada. Ve bence kesinlikle haklı bir şey ve yani hatta açık ara seçilmiş olması lazım. Bence.
Haklıdır yani.
İnanılmaz. İkinci solonun da o enerjisi, o artık o acitasyonu vermesi falan inanılmaz yani. Hatta şimdi açıp dinleyesim geldi gerçekten. Çok büyük gazdı. Bir tane konserde de ortak verdik. Ayrılıktan sonra ortak bir konser yaptılar yine. David Gilmour çıktı çaldı. Duvarın tepesinde David Gilmour kocaman böyle küçücük kalmış adam. Duvar yüksek. Aşağıda da şey Roger Waters, tepede de David Gilmour çalıyor solayı ve aynısını çalıyor. İnanılmaz yani. Böyle İnsan ağlamaklı oluyor ya. Yani çok büyük adamlar bu adamlar.
İnanılmaz. Hala daha üzerine konuşuyorsak zaten.
Evet.
Hiç de eskimiyorlar ya. Çok enteresan yani.
İlginç. O sound'u nasıl çıkarttı? Bizim bir iki sene önce yaptığımız sound eskiyor. O adamlar
evet.
70'te 80'lerde yapmışlar. Hakikaten ilginç yani.
Az önce söylediğin Alan Parsons da öyle mesela. Zamanın çok ötesinde inanılmaz bir müzik.
Evet. Yani. Zaten kendisi de ses teknisini prodüktör Alan Parsons. Evet. Alan Parsons Project'te kendisi ne kadar çalıyor bilmiyorum ama daha çok hani proje onun. Başka müzisyenleri alıp yapıyor projeyi. Bir sonraki şarkı da onlardan Old and Wise şarkının adı. Bu şarkıyı ilk duyduğumda o klasik öğelerle şarkının melodisi, akorları, akor yürüyüşü, gittiği yerler falan acayip etkilemişti ama daha sonradan sözlere girdiğimde o kadar büyük bir romantik ve gerçekçi bir hayat görüşü var ki ya, o bütün hani yaşam ve ölüm, dostluk, var olmuşluk, var olmuşluğun anlamı ya da anlamsızlığı falan. Yani hakikaten hala bazı sabahlar düşünürüm şarkıyı. Çünkü insanı ister istemez düşünür ya, acaba işte bundan eğer yaşarsak 40 sene sonra ne durumda olacağız? Ya da biz gittiğimizde ne olacak? Ya da biz kalırsak geride biz nasıl bir hayat süreceğiz falan gibi tuhaf konular gelir insanın aklına. Bilmiyorum, belki siz bizden daha genç olabilirsiniz, yani gelmiyor olabilir ama.
Ya bu yani... şarkının benim için şöyle bir şey var ya, bence bir anlaşılamama marşı gibi bu şarkı. Hı-hı. Hani o anlaşılamama duygusu üzerinden müthiş bir hikaye akışı var şarkının sözlerinin. Hı-hı. Bir de Zeynep'in, eşimin benim ayağını kaydıran şarkılardandır bu da. Onun vesilesiyle evde sürekli çalar, çok da sevdiğim bir şarkıdır.
İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz.
Evet, yani hani ben mesela iRobot'u çok seviyorum. Aha. Şeyin, Alan Parsons Project'in, bu Isaac Asimov'un kitabından da hani hikayesi uyarlanan, evet, bir de böyle çok çok fütüristik, yani The Voice diye bir şarkı var orada. Hani onu ben hala aklım almıyor, yani hani bu 2020'de oturup yapmaya kalksan belki yapamazsın aynı hissiyatta bir şarkıyı.
Dur dinleyeyim ama, kayıttan sonra, ben merak ettim onu. Hatırlamıyorum.
Çok enteresan bir albümdür iRobot. Hı. Hatta o da yayın hakkı şeylerinin mağduru olmuş bir iş. Normalde Asimov'un kitabında I virgül robot şeklinde yazılır. Hı hı. Ama yayın, yani film hakları falan başka bir şirkette olduğu için virgülü kaldırıyorlar. İşte bir sürü şeyle uğraşıyorlar falan gibi bir durumu da vardı o albümde. Tamamen kitaba özel yazılmış şarkılardan oluşuyor.
Onu yapıyor zaten. Daha önceden de Edgar Allan Poe'nun bir kitabına yazmıştı bir, evet, albümü zaten.
I in the Sky da ilginç bir albüm ama, evet, Old and Wise müthiş bir şarkı.
Evet, kesinlikle. Tamam, şimdi hafifliyor liste biraz. Liseye geldik şimdi. Lisede tabii ki kavak yerleri. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ben bu şarkıyı şeyde duymuştum. Okula son günlerinde teyp getirme diye bir şey vardı eskiden.
Evet.
Kaset çalar getirilirdi falan böyle. İşte her sınıfta bir iki tane olurdu. Son üç güne falan gelir. Artık yaz, millet formayı falan da pek takmazdı falan. Dersler bitmiş, millet takılıyor falan. Bir yerde
tişörtle gidilebilen günler oluyordu.
Aynen. Yanımdan geçerken birisinin teybinde şarkının introsu, o koro gibi girer ya işte. Çatırdı. Bir duydum, bir dakika bu ne falan diye, işte şu bu falan, klibi gördüm, ne böyle bir şey mi var, ben de böyle olmak istiyorum falan deyip böyle. Abi çok komik ya. Ondan sonra o daha işte şarkılarına bakmaya başladım. Living on a Prayer, işte o Never Say Goodbye falan derken, o yazda aşık oldum bir tane kıza. O kız da dinliyordu bunları falan derken, o yazın zaten o aşkında albümü oldu bu.
Slippery When Wet'ti galiba, değil mi?
Slippery When Wet, evet. Güzel albümdür bu arada hakikaten.
Evet evet. Yani bence Bon Jovi'nin en iyi albümlerinden birisi.
Hep dalga geçerler Bon Jovi'yle. Çok artist diye işte, çok poz yapıyor, bilmem ne yapıyor falan. Ama inanılmaz şarkıcıdır ve çok iyi şarkı yazarıdır aslında. Diğeri de ona kalmış bir şey zaten. O zaman trendi de oydu zaten. Koca koca permalı saçlarla işte taytlar giyen erkekler sahnede zıplayıp hoplarlardı. Sonra ciyak ciyak bağırırlardı yani. Yalan mı? Sen bana söyle.
Değil tabii ki ya.
Ama yani içerik çok sağlam.
Demin anlattım öyle. Çünkü şarkı hakikaten öyle bir hissiyatla giriyor. Yani öyle bir başlıyor ki kafanı çevirip bakabileceğin türde bir giriş o.
Evet.
Direkt böyle gözümde canlandı yani o anlatımında. Richie Sambora zaten hani, evet, o da çok acayip bir gitarist. Bilmiyorum, kesin, sever misin ama.
Hem şarkıcı hem gitarist, inanılmaz. Çok severim.
Bayılırım. Evet. Ben Bon Jovi'yi en çok sevdiğim şey, o da aslında solo projesiydi ama, bu Star 1 kanalı vardı abi. İlk yayına başladığı zamanlardı.
Hatırlıyorum onu.
Blaze of Glory'nin klibini zırt pırt, yani bir ara işte atıyorum ana haberle bir şey arasında 6 dakikalık boşluk var. Oraya yabancı klipler koyuyordu Star 1. Orada görmüştü böyle işte Vahşi Batı hikayesi, evet, falan, evet, filan. Çok enteresan gelmişti. Hani Blaze of Glory ile öyle bir girmişti ki o böyle, evet, bende çok yer etmiştir. Yani
çok güzeldir ama o da müthiştir yani.
İdolleştirilmek üzere yaratılmış, aynen, gibi adam.
Gerçekten star yani, büyük rockstar adam gerçekten. Yani rockstar böyle diyorsan bu adam rockstar işte.
Evet evet. Son böyle onun da bir videosunu gördüm. Bir düğünde şarkı söylüyordu.
Ya o biraz gol olmuş ya. Yani ben de sıktım ya. O normal çıkarsa öyle bir şey olduğu zaman, ama onu video çekip de yayınlayanın da artık yani. Ya bir de kızın tonundan girmek zorunda. Çünkü kız şarkıcı, düğün şarkıcısı. Ama ya tabii ki yüksek adama göre o ton. E tabii ki söyleyemiyor onu. Yani o çok tiz geliyor. Onu da yapmak zorunda kalmış. Kalkmasa bir türlü bu sefer gıcık işte sanatçı kaprisi olacak. Çıkıp rezil olayım bari. Bu kadar boncu olayım, bana bir şey olmaz diye yürüdü herhalde, ne bileyim ben.
Tür olarak da enteresan aslında. Yani oradan glam'e de kayabilirsin, daha sert'e de kayabilirsin. Çok böyle orta nokta gibi bir duruşu da var grubun.
Evet, yani glam'e göz kırpan ama aslında country rock falan gibi bir şey. Country rock'ın daha sert falan gibi bir şey Bon Jovi. O dönemde iki tane Amerikalı kardeşle tanışmıştım, İzmir'de yaşayan. Babaları galiba asker falandı herhalde, o yüzden İzmir'de bulunuyorlardı. O gitar çalıyorlardı ve hadi grup kuralım falan demiştik. Bir ekstradan böyle bir grup kurmuştuk. Cover çalıyorduk. Onlarda şeyler vardı tabii. O zaman bizde çok olmuyordu. Onlara geliyordu o neşriyat. Guitar World işte, Guitar Player falan gibi dergiler. Onlar da şarkı notaları yazardı. İşte Cinderella notaları falan vardı. Long Cold Winter'dan tut da işte. Yani bir sürü artık girdik. O glam rock o zaman çok ünlendi. Onlar da ona takılıyorlardı. Onları çalıyorduk falan onlarla. İşte ama yani çok yürümedi o tabii. Çok 6 ay falan takıldık. Ondan sonra da bıraktık. Ben şeye çok takılıyorum. İçeriye ya, yani gerçekten şarkının, yani Paul Simon'la başladığı için bütün hikaye altında Pink Floyd falan, o benim için çok önemli. Yani altındaki yatan mesaj, şarkının ne dediği, biraz o öndeki artistlikten daha önemli bence. Kendi işimde de öyle açıkçası. Yani takıp takıştırıp makyajlarla hani ortaya çıkıp şey, ışık şovu.
Bir de glam burada çok kendine yer bulamayacak bir türdü.
Doğru. Evet. Doğru. Aynen.
Hatta Cenk Durmazer'lerin öyle bir grubu vardı. Bad Luck'tı galiba.
Evet ya, Bad Luck hatırlıyorum. Şimdi de var bir tane, Madcap diye Ankaralı bir grup. İzleyeyim.
Aa evet sonra. Evet, ben de duydum. Birkaç şarkılarını da dinledim. Fena değiller hatta, epey iyiler.
Evet, seviyorum yani.
O zaman hiç o glam dünyasına girmeden...
Zaten orada Pentagram oldu. Yani üniversiteye girdim. Üniversitede 2'de Pentagram oldu. Ya o yüzden hani zaten bir anda metale kaydım ben şeyden. O hani singer songwriter ya da işte melodic rock'tan. Ki Pentagram'ın o zamanki müziği çok sert ve hızlıydı. Thrash'tı yani.
Evet.
Şimdiki gibi de değildi.
Yani müthiş bir background aslında abi. Yani hani bunları dinleyip... Çünkü genelde benim çevremde hep tam tersi. Yani atıyorum metalle başlayıp sonra bunları keşfetmek evet. gibi bir kulağa tersten gösterme durum var. O durum sende hiç olmamış yani, hani hakikaten.
Ben şarkıyla başladım yani, şarkının şarkıyla başladım. Yani tarzla, metal tarzla başlıyor, anlatabiliyor muyum? Yani o soundla, o tavırla, o bütün görseliyle birlikte var oluyorsun metalciysen eğer. Ama yani ben Pentagram'a katılmasaydım öyle metalci hani tırnak içinde bir kafam yoktu yani açıkçası. Yani Pentagram'daki muhabbet şahane ve hepsini çok seviyorum. Bütün arkadaşlarımı orada bulunmak istiyorum. Gitaristlik yapmak istiyorum aynı zamanda grupta. O zaman bu müziği de öğreneceksin deyip külliyata daldım. Yani o zaman işte Steve Vai ya da Yngwie Malmsteen çalışmaya başlamıştım işte. Vay, elektro gitar solo. Tamam, o zaman elektro gitar solo çalmayı öğreneyim ben adam gibi. Yani Richie Blackmore çalıyordum ama yani Richie Blackmore'la Steve Vai arasında dağlar kadar fark var.
Peki sonraki ayak kaydıran şarkın Bon Jovi'den sonra?
İşte tam o şeye denk geliyor.
Üniversite 2.
Şey mi, 2 mi? Evet. Metallica, Enter Sandman. Ya Enter Sandman aslında bütün albümü temsil ediyor bende. O siyah albümü. O yaz ben şeye gitmiştim. Musicians Institute'a okuma gitmiştim Hollywood'a, Los Angeles'a. Orada bir ensemble dersi vardı. İlk çaldığım şarkı oydu orada da. Performansını yaptım. Çünkü Pentagram'da da çalmıştık parçayı, daha önceden biliyordum. Grup oradaki o okul grubuyla da onu çalmıştım. İlk millet bayağı gelmişti. Ya sen nasıl böyle sahne çalıyorsun falan. Ya bırakın bu işleri, ben profesyonelim diye hava atmıştım falan. Pentagram zamanı olduğu için.
Çok iyi.
Ya mesela tabii ki dinliyorduk, biliyorduk ve çalıyorduk da hep beraber Pentagram'la falan. Ama o Enter Sandman ilk çıktığı zaman Bob Rock yapmıştı prodüksiyonunda.
Evet.
Ya Metallica'nın sound'u tamamen değişti. Kocaman bir sound, böyle reverb'li daha böyle hani popvari diyeyim, anlatabiliyor muyum? Yani radio friendly derler ya. Ve yani o arayı da çok iyi bulmuşlar falan ama prodüksiyon harika. James'in şarkı söylemesi falan değişmişti. İnanılmaz söylüyordu ama onu. Yani gerçekten abi dedim, adamlar sonunda feci bir şey yaptılar artık. İyice klasikleri oldu yani. Nitekim o albüm öyle oldu. Zaten oradan ilk Pentagram'la çaldığımız şarkı da şeydi. Wherever I May Roam diye bir şarkı var ya. Onu açık havada çalmıştık açılış şarkısı olarak.
Ses tonu bile değişmişti James Hetfield'ın. Evet. Yani Enjust Sorrow'a göre bam hani çok daha... Evet aynı adam söylüyor ama çok başka bir tonla söylüyordu.
Evet daha böyle olgun falan inanılmaz. Evet evet. Yani adamın vokali çok gelişmişti orada gerçekten. Grup daha grup geliyordu yani gelişmiş bu ansambulları sağlam geliyordu böyle.
Sonra Bob Rock'la Load Very Load senin için ne tarafta duruyor?
Ya ben oralara pek girmedim sevmedim açıkçası ya. Bir de o kargaşa çok da patladı. Load'da bunlar işte öpüştüler falan ya kliplerinde. Bir şeyler oldu. Red Hot Chili Peppers kafalarına girdiler falan işte. Niye oldu? Hesaplı mıydı? Hesapsız mıydı? Sonra bir anda 180 derece dönüp hop falan led magnetikler falan. İşte ne bileyim ben. O da öyle olmuş yani. Onlar da hikayesi öyle.
Hardwired'ı bir kez bile dinleyemedim galiba ya. Çok da hani üzüldüm mesela.
Hardwired enteresan. Bir de Saint Anger'ın da sound'unu ben anlamamıştım açıkçası. O trumpet sound'unu niye öyle yaptılar? O niye öyle teneke gibi uzaktan geliyor falan. Yani belki bir bildikleri vardı ama ben anlamamıştım yani. Ve o yüzden çok ilgi göstermemiştim.
Arka arkaya o kadar tartışmalı albümler yapıp büyüklüğünden hiçbir şey kaybetmemeleri de enteresan geliyor bana.
Belki de taktik oydu işte. Yani evet. Normal devam etsen belki de herhangi bir grup gibi kalacaksın ama sürekli o polemiği yaratıp onun üzerinden bir belki de bir marka konumlandırması mı yapıyor artık ne yapıyorsa bilmiyorum. Ya bunun Amerikalıların o boyuttaki işletmeler için çok fena uzun vade fikirleri oluyor. Çünkü orada bir sürü insanın kar paydası var. Yani Metallica'ya baktığında 4 kişi değil onlar sadece.
Manager, milyon dolarlık fabrika.
Milyar yani. Yani ne milyar dolarlık yani o feci oradaki yani telif haklarını, satılan merchandise'ı, konser haklarını, şu ana kadar yayınlanmış klip bütün görsel haklarını falan hepsini düşündüğünde veya turnelerini geçmiş gelecekteki hepsini düşündüğünde yani inanılmaz bir miktardan bahsediyorsun. Yani böyle artık o çok büyük bir trust haline geliyor. Onun yönetimini aynı normal büyük kurumsal şirketleri yönetir gibi işte Coca-Cola'yı, Pepsi'yi falan yönetir gibi yönetiyor bu adamlarda. Çünkü içeride de daha önceden yatırım yapmış insanların payları var. O paylar içeride olduğu sürece oradan hala kazanç sağlayan ortaklar olduğu sürece onun yönetimini öyle sana bana ya da grup elemanlarını bırakmazlar. Ya ben şimdi klibimde işte Red Hot Chili Peppers gibi inip işte ben şimdi dur bir Lars'ı öpeyim. Ya bu böyle olamaz yani. Bunu kimse riske atmaz. Bu ne ya falan diye. Hadi yapalım canım bakalım göreceğiz ne olur falan diye. Böyle bir fikir yok o kadar büyük.
İmkanı olmayan bir yapı.
Valla bence öyle. Bence hesaplıydı açıkçası.
Müzik sektörünü 7 aile yönetiyor diye.
Ama artık. Yok o kadar uzun böyle değil.
Peki bir prodüktör olarak abi Bob Rock mı Rick Rubin mi?
Of.
Metallica özelinde de sormuyorum yani çok genel.
Zor sordun vallahi Rick Rubin ya bende yani. Eskiden sorsam Bob Rock derdim ama şimdi Rick Rubin derim. Çünkü o daha sanatsal yaklaşıyor daha özgür bir yaratım süreci var onun. Eskiden sorsan Bob Rock daha niyetli bir adam yani hedefe yönelik çalışıyor. Rick Rubin'in daha çok böyle grubun en iyisini ortaya çıkarma gibi bir mottosu var. Yani o gruptan en iyi ne elde edebilirim ya da bu adamdan en iyi ne çıkar gibi bir motivasyonu var. Onu çok okudum ben. Bayağı kapısında falan yatıyorlar adamın ya. Hakikaten çok önemli herif yani. Yani bırak albümü işte piyasa başarısı bilmem nesini. Ben kendim için sadece onunla çalışmak isterim. Çünkü bana çok şey katacağını düşünüyorum yani müzisyen ya da insan olarak diyeyim. Kendini aşma konusunda. Yani bu adamlar başka yani rock prodüktör olarak bence şey çalışmıyorlar daha çok. Başka bir şey yapıyor. Yani kendileri de sanatçı olarak gruba ya da sanatçıya bir şey katıyorlar gibi düşünüyorum. Yani çok ilgiliydim ben prodüktörlük konusunda ve bir sürü röportaj dinledim. Beatles prodüktörlerinden tut da işte şimdiye kadar yani o Beach Boys zamanlarında 60'lardan falan İngiliz, Amerikalı prodüktörler. Prodüktörler aslında aynı zamanda sanatçı da haliyle. Yani Producing as Composing denen bir kitap var hatta. Producer as Composer mı öyle bir kitap var. Çünkü herhangi bir gruba prodüktörlük yapıyorsan ya da bir sanatçıya aslında ki oradaki yapılacak olan müziğin içine sen de katkıda bulunuyorsun. Aslında sen kompozisyon yapıyorsun orada. Yani sadece prodüktörlük yapmıyorsun.
Evet.
Tabii ki başka tarafları da var. İşte zaman yönlendirmesinden, grubun işte ne zaman girip çıkacağından, finansal şeyden, kurgudan, işte hedeflerden, şirketlerden. Onların hepsini bir kenara at ama müziği yaparken grupla baş başa kaldığında herkes gittiğinde bütün iş adamları stüdyodan ortaya bir şey çıkartıyorsun ve o yani kayda değer, yani literal olarak yani kayda değer bir şey olması lazım ki kaydet. Yoksa kayda değer bir şey olmayan bir şeyi kaydedersen değmez, bu kadar basit. Kendi içinde yani bilmece gibi bir şey bu. Moda girmen gerekiyor. Bir zona girmen gerekiyor orada yani.
Bir müzisyeni, bir grubu prodükte etmek çok, gerçekten çok zor iş ya.
Ya o yüzden ben çok yapmıyorum. Çok ender grupla çalışıyorum. Hani grupla... Gerçekten olmuyor çünkü ya. Bir, herkesin birbirine teslim olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani o olmadığı zaman bana güvenmiyorlarsa zaten olmaz. Ben gruba güvenmiyorsam zaten olmaz. Ben istediğim kadar...
Kolay bulunan şey değil abi.
Yani kim yapar bunu? Çok güvenmesi lazım yani insanların birbirine. Ve hani bir de o bir ay mı, iki ay mı, üç ay mı artık ne kadar vakit geçiriyorsan o senin şeyin oluyor, kabilen oluyor artık ve onun dışında pek yaşamıyorsun. Birlikte eğleniyorsun, birlikte stüdyo takılıyorsun, işte birlikte partiliyorsun, bir yere gidecekse birlikte gidiyorsun, konserlerine gidiyorsun, izliyorsun konserde nasıllar, seyircisinin tepkisi nasıl, hangi şarkıya, ne yaparlarsa böyle oluyor falan. Yani o bayağı bir süreç, anlatabiliyor muyum? İşte stüdyoya girdik, şarkıyı yaptık, bir düzenledik, o davul böyle çalsın, basçı da bunu yapsın, tamam. Ya böyle bir şey yok. O grup o şarkı çalırken nasıl bir modda olacak? Ya şarkının mesajını, grubuktaki elemanların karakterine göre acaba onları o şarkıyı çalmak için iyi nasıl motive edebilirsin? Gece mi olacak, gündüz mü olacak, sarhoş mu olunacak, ayık mı olunacak? Bir ton şey var orada.
Metallica haricinde şu ana kadar listeye baktığımda tek metal grubu gözüme çarpan. Ayağını kaydırmasa da, bilmiyorum gerçi son iki şarkıdan birisi yine bir metal grubu olabilir ama bu gruplar hakikaten çok acayipler dediğin isimler var mıydı?
Ya ben şeyde o üniversite... Pardon, üniversite diyorum. Bon Jovi'de hani aşık olduğum kızdan bahsetmiştim ya. Hı-hı. Bon Jovi zamanında. Slippery When Wet albüm zamanında. Kız Amerika'dan gelmişti ve bir tane kaset verdi bana. Iron Maiden Live After Death albümünü vermişti. Onda da ben kafayı sıyırmıştım. Yani o feci bir şeydi. O Run to the Hills'dan tut da işte Two Minutes to Midnight falan. İyice Power Slave. O albümde bayağı kopmuştum. Yani böyle bir şey varsa... Umut var falan olmuştum. İnanılmaz acayip şeyler oluyor dünyada. Ben de istiyorum falan diye. Bayağı bir gaz olmuştu. Yani metal diyorsam ben de ilk metal grubu Iron Maiden'dir. Ondan daha sonra şeylere falan çok girmedim. O zamanlar işte Judas Priest falan bayağı bir öne çıkmıştı. Oraya pek girmedim. Şeyi sevmiyordum çünkü o agresyonu sevmiyordum açıkçası. Yani o işbirli deriler mevliler işte o kafalara çok girmedim işte. Hani kanlar manlar. Venom falan vardı. Hiç istemiyorum.
Evet ya.
Yani derdim o değil açıkçası.
Okey, peki Entertainment sonrası ayağını kaydıran şarkı ne?
O iyice ileriye gidiyor şimdi. A Love Song for Bobby Long diye bir şarkı. Bu bir aslında film. John Travolta ve Scarlett Johansson'ın oynadığı bir filmin müziklerinden bu. Film iyi, güzel. Orta kalitede, şahane olmasa da güzel bir film. Ben sevmiştim onu. Edebiyatla ilgili olduğu için. Çünkü ben edebiyat severim. İngiliz edebiyatı okudum üniversitede de. Edebiyatçıları da severim açıkçası. Grayson Capps diye bir Amerikalı, Amerika'nın güney Alabama'lı ya da Louisiana'lı, tam hatırlamıyorum. Şarkı yazarı ve şarkıcı var. Akustik gitar çalıp şarkı söylüyor.
İlk kez duyuyorum.
İnanılmaz bir şarkı yazarı ya. Yani özellikle söz konusunda. Amerika'nın güney eyaletlerinde yaşayan insanlar, güneyli Amerikalılar diyeyim, dile çok hakimler ve onların kullandıkları kelime grubu biraz farklı kuzeylilere göre ve çok daha böyle elegant da olabiliyor, daha sokak da olabiliyor. Tam anlatamıyorum ya, kültürü anlatmak biraz zor. Daha derin, köklü bir şeyden bahsediyorum. Güney eyaletlerinin ana kültüründen bahsediyorum. Söğüt ağaçları, rutubetli hava, sıcak, nehir kenarı, bataklıklar, timsah, yılan falan. Hani karanlık, işte vampir hikayeleri, vudu falan kafasında biraz, anlatabiliyor muyum? Bayağı bir, aslında biraz leş bir durum. Ama çok da entelektüel bir durum çünkü bu adamlar bayağı eğitimliler ve bu eyaletler çok zengindir petrolden falan dolayı. Çok ilginç bir yapısı vardır. O yüzden de Texas'a taşınmak istemekteki sebeplerinden bir tanesi de buydu benim. Güney eyaletlerinde oturmak istiyordum açıkçası. O yüzden de buraya geldim ve...
Texas enteresan gelen bir tercih duyduğunda insana.
Evet ya, yani Austin dolayısıyla oldu o da. Austin çok şey bir yer, açık bir yer. Burada çok büyük bir üniversite var. Haliyle üniversitede olduğu kentler biliyorsun nasıl entelektüel ve gelişmiş oluyorlar. Küçük bir yer olmasına rağmen çok şey, çok aydın ve gelişmiş bir yer. Benim bu dediğim daha deep south, böyle iyice derin güneyle indiğin zaman demin bahsettiğim işte o hani dolunaylı şeyde gecede sıcak ve rutubetli işte sisli böyle korkunç şeydeki gelişen hikayeler.
Çok kasvetli bir şey. Southern tasvir.
Southern Gothic diyorlar ona da burada. O çok enteresan bir. Evet.
Grayson Capps'ti değil mi?
Evet.
Bir albümde yer alıyor mu? Soundtrack albüm mü var?
Grayson Capps'ın bu isimde bir tane albümü var. Bildiğim kadarıyla yani. İlk albümü. Albümün adı If You Knew My Mind'mış. 2005'te çıkmış. Arkasından da bir ton albüm yaptı zaten adam. Hala bir şeyler çalıyor, söylüyor falan. Avrupa'yı da turluyor bu adam. Türkiye'ye gelmedi hiç ama. Yani Türkiye'de seyirci bulur mu onu da bilmiyorum ama yani inanılmaz bir adam gerçekten. Yani.
İlk kez duyduğum bir şarkı oldu. Çok merak ediyorum. Hemen dinleyeceğim.
O bütün albüm çok güzel. İlk albüm özellikle çok güzel. Diğerleri biraz daha artık coşuyor orada ama burada bayağı bir derinleşmiş. O, enteresan bir albüm yani.
10. şarkıya gelmişiz. Son şarkımız.
Evet. Burada da gene bir şarkı yazarı ve şarkıcı. Bu sefer Türkiye'den Bülent Ortaçgil. Şarkının ismi de Acıtır.
Sen albümünden.
Sen albümünden evet. Bu şarkıyı yazmamın sebebi de çok ilginç. Yani Bülent abi diyeyim ben çok yani hem tanıyorum hem de çok seviyorum. Hem insan olarak hem de müzisyen olarak. Ya bilirim ben Bülent Ortaçgil dinlerim de yani ta eskiden beri. Fikret Kızılok'la birlikte yaptıklarından tut kendi özel kendisine yaptıklarını bilirim. Severim. Hatta Eylül Bardağı Erkan Oğur'la falan çalarlardı. Onu gidip dinlerdim falan. Ama bu albüm çıktığında Baki Duyarlar'la yaptılar albümü de. Acıtır'ı bir duydum. Yani dedim ki durmuyor insan. Yani Bülent abi genç değil. Ve gelişmeyi hiç durdurmuyor söz konusunda, melodi konusunda. Yani inanılmaz bir şey ya. Ya bu bazı insanlar vardır. Bir şeyi tuttururlar ve oradan giderler. Hani başka da ne sağa bakarlar ne sola bakarlar. Bana öyle geliyor Bülent Ortaçgil. Yani ve hala da ne zaman bir şey çıkarsa bir önce yaptığından bir iki adım önünde yapıyor. Yani bu gerçekten inanılmaz bir şey. Acıtır'ı duyduğumda böyle bir motivasyon olmuştu bana. Ve şarkıyı da çok sevmiştim. Albümün tamamını sevdim açıkçası. Müthiş bir albüm. Denize Doğru çok güzeldir. İstediğini yap güzel falan değil. Sen Sorumlusun çok güzel bir şarkı. 7 Güzel Telefon diye bir şarkı. Yani gerçekten Adalar müthiş. Yani bunu dinleyin ya. Bu hakikaten inanılmaz bir şarkıdır. Ya albümdür tamamı.
Yakın tarihli bir albüm. 2010.
Ben teknedeydim bu albüm çıktığında. Şeye gittim. Bozburun'a. Bülent Ortaçgil Bozburun'da bir evi var. Orada oturuyor işte. Orada ziyaret edip aramıştık işte. Dışarı çıkmıştık. Yemek yemiştik falan. Ben bunu hayranlığımı anlata bitirmiştim.
Vallahi şahane abi. Özellikle son iki şarkı yakın dönemden olması sürpriz oldu birazcık. Genelde hep böyle her bölümde konuşuyoruz artık bunu. Yani sanki belli bir yaşı geçtikten sonra şarkılar insan hayatına o kadar da etki etmiyormuş, artık ayak kaydırmıyormuş gibi bir hissiyat vuku buluyor ama müzik sürekli gelişen ve değişen bir şey. Çok bir şekilde yakalıyor insanın hayatını.
Ya doğru insanları dinlersen yani bu hani popüler olanı iyidir, popüler olanı dinlemek lazım. Furyasından kopup da kendin araştırmaya girdiğinde çıkıyor ya. Yani çünkü başka türlü nasıl olsun bir düşünsene Allah aşkına yani. Spotify, işte Apple Music var, bir de YouTube var, tamam mı? Ana kanallar. İşte, diyelim işte. Sonra da Deezer falan geliyor işte. Net'te de olanlar Türkiye popülerinde düşünsün. Sen eğer kendi araştırmanı yapmayıp da oradaki ilk sayfada çıkan sana önerileni sürekli tıklarsan ya o şarkının sana gerçekten etki etmesi falan çok zor. Yani milyonda bir şans var. Mümkün. Yani o zaman da diyorsun ki ya müzik artık yapılmıyor falan. Evet yani çünkü müzik seçilmiyor artık. Yapılmıyor değil, yapıyorlar. İnsanlar müzik yapıyor. Ama sen seçmiyorsun artık. Oradaki suni zeka seçiyor bunu. Kendi algoritması seçiyor. Ve diyor ki sen bunu dinlediysen bunu da seversin diye. İşte 80'lerden bir şarkıyı beğendiysen 80'lerdeki ona benzer aklınca olan şarkıları sana sunuyor. Sen de dinliyorsun diyorsun. 80'lerde hiçbir şey yokmuş ya diyorsun. Ya bu o kadar saçma bir şey ki. Aynı şey şimdi için geçerli. Ya işte 2010'dan sonra şarkı çıkmadı. E çıktı aslında yani. Araştırmanı yaparsan güzel güzel ki çok zor. O noise cloud denen şey var ya şimdi işte bu gürültü bulutunun içinden çıkmayı başarırsan eğer gerçekten güneş var yani.
Şimdi mesela az önce sen arka arkaya sıralayınca şey geldi. Yani bir dönemde aynı şeyi söyledik. İşte MTV, VH1 vesairenin yerini Spotify, Apple almış gibi bir durum da var aslında bakarsan.
Evet.
Hakikaten böyle onların önerdiği bir dünyanın ötesine geçemiyor birçok müzik dinleyicisi.
En çok tıklana tıklama gibi bir refleks var ya. Algoritma da onu öne çıkartıyor zaten. O zaman o kartopu efektiyle zaten yürüyor.
Eyvallah abi. Valla şahane bir liste. Umarım dinleyenlere de keyifli bir müzik yolculuğu yaşatır. Şarkı hafıza bölümümüz var. Orada 10 tane sorum var. Çok kısa kısa. İlk soruyla başlıyorum. Araba kullanırken bu uzun yolda da olabilir. En çok ya da mutlaka dinlediğin şarkı.
Albüm var. David Gilmour On an Island albümü.
Öne çıkan herhangi bir şarkı var mı burada?
Var. Take a Breath.
Sahneye çıkmadan önce motivasyon için.
Ya böyle bir şey dinlemiyorum. Yok öyle bir şey. Yani sessiz duruyorum açıkçası yani.
Pentagram deyince aklına ilk gelen şarkı.
Power Stage. İlk onu öğrenmiştim çünkü gruba girdiğimde.
Airway'deyken Eurovision'u kazandıktan sonra Bodrum'a çekildiğinde en çok ya da mutlaka dinlediğin şarkı.
Grace and Caps. Spesifik şarkı olarak bilmiyorum ama Grace and Caps'in o ilk albümünü dinledim. Bol bol.
Tamamdır. İyi hissetmek istediğinde...
Jack Johnson. Better Together. Bir şarkısı daha var. Banana Pancakes diye. O ikisi de çok güzel.
Amerika'ya, Texas'a taşındığın ilk günlerde.
Joe Bonabassa. Joe Bonabassa dinliyordum. Joe Bonabassa'dan da Redemption. Redemption şarkının ismi.
Terk edildiğinde en çok ya da mutlaka dinlediğin şarkı. Bunu bir terk edilme marşı gibi de düşünebiliriz.
Şey var. Lita Ford, Ozzy Osbourne düeti. If I Close My Eyes Forever diye bir şarkı.
Hangover bir geceden uyandığın sabah.
Öyle çok şarkı var ya. Of, dur bakayım aklıma gelecek şimdi. Ne dinliyorum başta? Ne dinlerim şöyle hakikaten iyi bilmem ne falan derken açıp dinliyorum ki çok zor. Ya şeyin bir albümü vardı onu dinlerdim ama kaybettim albümü sonra. David Coverdale'ın bir tane akustik albümü vardı. Stalkers in Tokyo diye. O albümün tamamı acayiptir. Adrian Vandenberg akustik gitar çalar. David Coverdale de şarkı söyler. Ya yani o kadar başka bir şey. Japonya'da çünkü böyle oturup çalmışlar minik bir konserde. Hiçbir yerde de yok bulamıyorum onu ama ya onu bayağı dinledim yani açıkçası. Onun bayağı bir hangover şeyi vardır. Hatırası vardır yani.
Baba olduğun zaman.
Dancing Cheek to Cheek. Ella Fitzgerald ve Louis Armstrong'un. Ama şarkının ismi Dancing Cheek to Cheek miydi acaba? Cheek to Cheek miydi yoksa? Evet, Cheek to Cheek galiba şarkının ismi.
Oğluna en çok dinlettiğin rock şarkısı.
Oğlum ne dinliyor? En çok neyi seviyor? Bu ara en çok Deli Hayli söylüyor zaten. Bir de ona My Hand diye bir şarkı yazmıştım. Elis Üminerşiz albümünde var. Yazdım zaten parçayı. Onu da söylüyordu. Ben kendisi istiyordu. Benim şarkım çal, benim şarkım çal diye.
Ve son hafıza sorum. Dün en çok dinlediğin şarkı.
Dün? Dün ben ne yaptım ya?
En zoru hep bu oluyor ya.
En çok galiba yine Deli Hayalleri dinledim ben. Çünkü gene falan vardı. Çaldım falan bayağı. Bir şeyler yaptım. Deli Hayaller. O zaman cevap.
Tamamdır abi. Vallahi çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim katıldığın için abi.
Eğlenceli geçti ya.
Ayak kaydıran şarkıların bu haftada sonuna geldik. Bu bölümde konuğum Demir Demirkan'dı. Bölümde bahsi geçen şarkıların listesini Spotify'da Medrenere hesabında bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Ayak Kaydıran Şarkılar ve Medrenere hesaplarından soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Tekrar teşekkürler. Amerika'ya sana bağlanmak büyük bir keyifti bu dönemde.
Rica ederim. Ben teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Çok sağ ol.
Eyvallah. Görüşmek üzere en yakın zamanda.
Görüşürüz inşallah. Ben de ümit ediyorum ki.